Ayrım 4.
20. yüzyılın ilk çeyreği kız çocuklarını eğitmenin fuzuli görüldüğü yıllardı. Kızlarını koca bulmalarını tehlikeye atacak kadar iyi bir eğitim vermeyi hedefleyen ailelerin sayısı ise oldukça azdı. 19. yüzyıl ortalarında İzmir Türkleri imparatorluğun pek çok yerinde olduğu gibi eğitim açısından ihmal edilmişlerdi. Gezgin Rolston, 19. yüzyılın ikinci yarısında İzmir'deki Türk okullarının sayısının 18 olduğunu ve bu okullara yalnız oğlan çocukların devam edebildiğini söylüyor. Çocukların camilere bağlı okullar dışında bir eğitim alma şansları yoktu. Bu okullarda esas olarak din, biraz da matematik öğretiliyordu. Zengin Türk aileleri özel öğretmenlerle çocuklarını eğitiyorlardı. 1900 İzmir şehir rehberine göre 8 erkek okulunda 707 öğrenci, 5 kız okulunda 436 öğrenci eğitim görüyordu. Rauf Beyru, 19. yüzyılda İzmir'de yaşam, literatür yayınları, İstanbul, 2000, sayfa 300-308. Bir kaynağa göre de 1891 yılında İzmir'de Müslüman toplumun ilkokul sayısı 81, bu okullarda okuyan kız öğrenci sayısı ise 0'dı. Diğer dinlerden ilkokula giden kız çocukları sayısı ise 5000 kadardı. Yaşar Aksoy, Bir Kent Bir İnsan, Doktor Nejat Eczacıbaşı Vakfı, İstanbul, 1986, sayfa 42. 1917 yılına gelindiğinde 11 Türk okuluna karşılık 11 ecnebi, 12 Ermeni, 19 Musevi okulu, Rum cemaatine ait 1 Darül Muallimin, 2 Darül Muallimat, 5 İdadi, 71 İptidai Mektebi vardı. Dilimiz Türk yurdu. Yıl 6, sayı 143. Eylül 1917, sayfa 213. İzmir Amerikan Koleji ise ilk kız öğrencisini 1885 yılında aldı. Okulun çok az sayıda Türk kız öğrencisi vardı. Türkler yabancıların yönettiği okullara pek itibar etmiyordu. Bunun üzerine 1919 yılında Karataş'ta Türk kızları için özel bir şube açıldı. Brian Johnson, Bilgiye Uzanan Patikalar, Sev Vakfı ve Özel İzmir Amerikan Lisesi'nce hazırlanan broşürden, 2004, sayfa 16. Okula devam eden İzmirli Türk kızları parmakla sayılırken, İzmirli Ermeni ve Musevi kızları Türk kızlarından çok önce okula gitme şansı elde etmişlerdi. Tevfik Fikret ve Halit Ziya. Eğitimde yaşanan bu yoksulluk, Muammer Bey ile Adeviye Hanım'ı çocukların eğitimi konusunda iyice hassas kılmıştı. Yabancı dillerde çok başarılı olan Latife'nin bu kez de Türkçesini, Farsçasını ve Arapçasını ilerletmesi için bir çözüm arandı. İstanbul'a yerleştikten sonra edebiyatçı olarak ünlenen Halit Ziya'dan yardım istendi. Çözüm bulunmuştu. Latife bir süre İstanbul'da Sadık dedesinin kardeşi Hacı Halil Bey'in oğlu olan Halit Ziya'nın Yeşilköy'deki evinde kalacak ve eksiklerini kapatacaktı. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını İzmir'de geçiren Halit Ziya, 1893 yılına kadar İzmir'de yaşamış, Latife'nin babası Muammer'le sıkı bir dostluk geliştirmişti. İstanbul'a taşındıktan sonra da Abdülhamit'in saltanatında mabeyincilik, Mehmet Reşat'ınkinde ise mabeyin başkatipliği yapmış, önemli bir çevre edinmiş, etkili bir kişi olmuştu. Latife İstanbul'a geldiğinde 14 yaşındaydı. Halit Ziya'nın edebiyattaki ustalığı onu çok etkiledi ve derin bir edebiyat zevki aşıladı. Ayrıca ondan Arapça dersleri de aldı. Dönemin bir başka edebiyat ustası Tevfik Fikret'ten de Türkçe-Farsça dersleri aldı. Bu dilleri birebir çevirirdi, diyor Muammer Erboy. Halit Ziya, Latife'nin Türkçesiyle, Fransızcasıyla, genel bilgisiyle de yakından ilgilenmişti. Latife de Halit Ziya'nın oğlu Vedat'a yoldaşlık etmişti. Halit Ziya Uşaklıgil, Bir Acı Hikaye, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1991, sayfa 111. Latife'nin İstanbul'da bulunduğu yıl, Amerikan Koleji'nin hazırlık bölümüne de bir süre devam ettiği biliniyor. Halide Edip hocalık ettiği okulda Latife'nin de hazırlık okuduğunu anılarında aktarıyor. O yıllarda İstanbul'da Amerikan Kız Koleji adıyla bilinen okul, daha sonra Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ne devredilen arazi üzerinde bulunduğundan Latife Hanım, kimi biyografilerinde Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nde okumuş diye geçiyor. Hep ev içinde yetiştirildiği için gerçek bir okul görsün, havasını koklasın diye düşünülmüş olmalı. Falcının kehaneti. Latife'nin ilk genç kızlık günlerine dair anlatılan ilginç bir anısı bir falcı ile ilgili. Latife 13-14 yaşlarındadır. Dadısıyla beraber İzmir'de sokakta dolaşırlarken bir falcı kadın çıkar karşılarına. Falcı, Latife'nin de falına bakmak isteyince dadısı tedirgin olur. "Dur," der falcıya, "o Muammer Bey'in kızı." Falcı, "içimden geldi," diye ısrar eder. Sokakta çiçek satan bir İzmir çingenesidir falcı. Latife de falına bakılmasını heyecanla bekler. Dadı sonunda izin verir falcıya. Latife'nin elini alıp kader çizgilerine bakan falcı şaşırır. Onun başına gelecekleri sanki görmüştür. Mutluluk ve sevinci, en büyük saadeti ve en büyük yıkımı aynı anda yaşayacaksın. Bu saadete ve yıkıma yol açacak erkek mavi gözlü ve sarı saçlı olacak. Senin kısmetin sarışın, mavi gözlü birisi. Ondan başkası olmayacak, der Latife'ye. İlginçtir ki Napolyon Bonaparte'ın karısı Josephine için çocukluğunda Martinique'de söylenen kehanetin bir benzeri olan bu falda gerçekleşecek ve Latife'nin hayatı Josephine'inkiyle büyük paralellikler taşıyacaktı. Belki de tüm falcılar zengin beylerin kızlarına her zaman her yerde aynı kehanetlerde bulunuyorlardı. Ama Latife bu falcının kehanetini asla unutmayacaktı. Latife'yi Çerkez güzellerine benzetenler az değildi. Parlak cildi, siyah saçlarıyla Çerkez babaannesi Makbule Hanım'ı andırırdı. Boyu daha ziyade aile içinde minik hanım diye adlandırılan anneannesi Havva Refika Hanım'a çekmişti. 1.56-1.57 civarındaydı. Gözleriyle güler, gözleriyle öfkelenirdi. Türkçeyi kah çok neşeli, kah mağrur, müzikal bir tonlamayla konuşur, ben buradayım diyen duruşuyla öne çıkardı. Bozkurt kitabının yazarı Armstrong onu tarif ederken, kadınların gizli bir cinsellik çağrıştıran bakışlarıyla değil, bir erkeğin diğerine bakışına benzer bir şekilde dosdoğru bakıyordu. Çok becerikliydi, emirleri kısa ve kesindi ama bütün otoritesine karşın o gene de zarif ve kadınsı kalabiliyordu, diyor. H.C. Armstrong, Bozkurt, Arba Yayınları, çeviren Gül Çağlı Güven, İstanbul, 1996, sayfa 140-141. Latife evin büyük kızı olarak çoğu kez sofraya nezaret ediyor, güzel sofralar kurulmasına yardımcı oluyordu. Uşakizade ailesinin sofrası nadide porselenler içinde sunulan leziz yemekleriyle ünlüydü. Beyaz Köşk'ün çiçek bahçesinden başka bir de sebze bahçesi vardı. Muammer Erboy, aşağıda çamaşırhanelerin bulunduğu katta rakı imbiği bile vardı. Kendi rakılarını bile kendileri yaparlardı. Öyle kendi içinde dönen bir ekonomi, diyor. Beyaz Köşk anılarda neşeli bir ev olarak kalmış. Bir defa müzik vardı evin içinde. Kimi piyano, kimi violin çalıyordu. Dörtlü, altılı oda orkestrası gibiydiler. Erkekler de çalıyordu. Piyano hem anneannem hem Latife teyzem. Latife teyzemin konser piyanisti olacağını söylerlermiş. Demek ki iyi çalarmış. Evde müzik var, sohbet var. Violin çalan Rukiye Hanım çok da güzel dans edermiş. Dedemle dans ederlermiş. Latife'nin sanata, edebiyata ve müziğe özel bir yeteneği vardı. Büyük dedesi Salih Bey ona Londra'dan bir piyano getirtmişti. Ünlü Avusturyalı şair Rilke'nin yeğeni olan piyanist Engrosser Rilke ona 3 sene piyano dersi verdi. Nie Verwehte Klänge, hiç kaybolmayan melodiler adlı anı kitabında Latife'den de söz eder. Tanıdığım Türk kadınları içinde en kayda değer olanı Latife Muammer'di. Onu ilk gördüğümde 15 yaşındaydı. İzmirli milyoner bir Türk tüccarının en büyük kızıydı. İngiliz stilinde dekore edilmiş ve İngiliz stilinde bir yaşamın sürdüğü bir evde otururlardı. Bu şekilde yabancı dilleri derinlemesine öğrenirlerdi. Her yıl birkaç ayı Londra veya Paris'te geçirirlerdi. Almanya'ya pek gitmedikleri halde Latife en baştan beri Alman diline, edebiyatına, sanatına ve özellikle de Alman müziğine olağanüstü bir ilgi duyuyordu. Çok güzel ve çok zeki gözleri, ifadeli bir ağzı vardı. Genç kız onunla tanıştığım andan itibaren beni fevkalade etkiledi. Annesi hayatım boyunca tanıdığım en güzel Türk kadınlarından biriydi. Murillo'nun Madonna tablolarını andırıyordu. Latife annesine tercümanlık yapıyordu. Ziyaretlerinin amacı Latife'ye piyano dersi vermemi rica etmekti. Ben de Latife'den bana piyanoda bir şey çalmasını istedim. Ve Beethoven'ın Ay Işığı Sonatı'nın nefis adagiosunu çalmaya başlayınca şaşkınlığım büyüdü. Çalışında bazı teknik yetersizlikler olsa da parçayı kavrayışı şaşırtıcı derecede iyiydi. Böylesine yetenekli bir öğrenciyle karşılaşmak beni çok mutlu etmişti. 1918 yılına kadar ona verdiğim piyano derslerinden büyük zevk aldım. Kusursuz bir Almanca konuşuyor, büyük Alman edebiyatçılarına karşı tutkulu bir hayranlık duyuyordu. Faust'un birinci bölümünü ezbere okuyabiliyordu. O benim için hep öğrencilerimin en yeteneklisi ve bütün varlığıyla en ilginci olarak kalacaktır. En Grosser Rilke adı geçen eser sayfa 198. Çocuklar büyük dede Hacı Ali Bey'in günlerindeki gibi öğrendiklerini sık sık anne ve babalarına sergiliyor, hatta evde küçük konserler veriyorlardı. Muammer Bey 15 yaşına basan her kızına bir yardımcı veriyordu. Latife ile de Kalyopi adında İzmirli bir Rum kadın ilgilenecek, bir ömür boyu onun yanında kalacaktı. 30 yıl savaşsız yaşayan Osmanlı İmparatorluğu'nda istibdat sürerken, Abdülhamit'in izlediği burjuvazi yaratma çabası sonuçlarını vermiş, bilim, sanat, müzik yükselen değerler haline gelmiş, ticaret ve sanayi önem kazanmıştı. Müzikle, edebiyatla, resimle uğraşan, dış dünyayı tanıyan aileler ortaya çıkmaya başlamıştı. İkinci meşrutiyet, yaşam biçiminde önemli değişikliklere yol açmıştı. Uşakizade ailesi de Rauf Orbay'ın tanımıyla meşrutiyetin Avrupa tercihi içindeki ailelerindendi. Cemal Kutay, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e 100 yılımızda bir insanımız. Hüseyin Rauf Orbay, Kazancı Kitap Ticaret AŞ, İstanbul 1992, 3. cilt, sayfa 741. Dünya olayları Latife'yi yakından ilgilendiriyor, olan biten her şeyi izliyordu. Aile fertleri dönemin fikir akımlarından etkilendiler. Neredeyse Osmanlı İmparatorluğu'nda temsil edilen fikirlerin tamamı ailede ilgi ve kabul görüyordu. Sarayda görev alanlar, Jön Türk hareketine ilgi gösterenler, iddiaçılarla yakın ilişki kuranlar, hatta sosyalistler vardı. Sadık Bey'in ailenin sevgili dostu, İzmir'in ilk fikir ve hürriyet kahramanı olarak kabul edilen ve Abdülhamit tarafından boğdurtularak öldürtülen Tevfik Nevzat'ın isminden esinlenerek adları konulan kardeşlerinden Süleyman Tevfik, vatan ve hürriyet için yazdığı şiirler yüzünden Abdülhamit'in hışmına uğradı, sürgün edildi. Diğer kardeşi Yusuf Nevzat da Jön Türk hareketine katıldı. Daniş Bey diye anılan Nazım Hikmet'in dostu sosyalist Naci Sadullah ise Adeviye Hanım'ın erkek kardeşinin oğluydu. Her türlü görüşü inceleyen, dinleyen bu geniş fikir yelpazesi, zihni her türlü düşünceye açık olan Latife'nin de dünyaya bakışını zenginleştirecekti. Çanakkale'de ölen mavi gözlü genç. Latife Blue çağına 1. Dünya Savaşı ile birlikte girdi. Ardından gelen Çanakkale Savaşı onun da yaşamını değiştirdi. O yıllarda beğendiği sarı saçlı mavi gözlü bir genç Çanakkale Savaşı'na gitti ve geri dönmedi. İlk romantik duyguları Falcı'nın kehanetindeki gibi ölüm acısıyla noktalandı. 1917 yılında Türkiye'nin yanı başında büyük siyasi değişim yaşandı. Çarlık Rusyası yıkıldı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruldu. Latife okumaya, yazmaya, şiire, edebiyata meraklıydı. Kocaman bir kütüphanesi vardı. Özellikle Alman yazarlarını çok seviyor, pek çoğunu ezbere okuyordu. Arapça, Farsça, Latince, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Rumcaya hakimdi. Bildiği yabancı diller onun dünyaya daha çabuk açılmasını sağladı. 1916 yılında Latife Kadın meselesi üzerine okuyor, notlar çıkartıyordu. Demir çeneli melekler diye anılan Amerikalı kadınların 1. Dünya Savaşı sırasında oy hakkı için verdikleri mücadeleyi, Türkiye'de yayımlanan kadın dergilerini izliyor ve kadının konumunu anlamaya çalışıyordu. Tarih öncesinde kadının rolünü ve İslami düzendeki kadını incelemişti ve annesine, kadın ailede ikincil bir rolde ama yine de kendi kişiliğiyle kocası üzerinde bir kraliyet kurabilir, diyordu. Çok eşlilik ve boşanma konusuna kafa yoruyor, kadının sahip olduğu hakları kullanması gerektiğini savunuyordu. Mirastan elde ettiği serveti kocasına bırakan kadınları uyarıyordu. 1918 yılında da Jön Türk hareketini kadınların sosyal köleliğine göz yumuyor diye ulu orta eleştirmeye başlamıştı. İyi bir binici olan Latife, atının adını Cici koymuştu. Güzel silah kullanır ama ava gitmezdi, nefret ederdi. Zira kan sevmezdi. Faytonunu da kendisi sürerdi. Latife canlı ve hareketli bir genç kızdı. Müzik öğretmeni Anne Grosse Rilke ise onun için romantik ifadesini kullanıyor. Ailenin çocuklara, özellikle de kızlara bakış açısını ve Latife'nin yetiştiği ortamı Halit Ziya'nın romanlarında da bulmak mümkün. Ömer Faruk, Huyu Güzel'in bu kahramanlara ilişkin yorumu şöyle. Halit Ziya Uşaklıgil'in kahramanları hep Avrupa'yı taraflarıyla dikkati çekerler. Bunların hepsi de çok kültürlü, şair yaratılışlı, ince ve zarif insanlardır. Kahramanların anne ve babaları da modern görüşlü kişilerdir. Kızlarının iyi bir tahsil görmesi için çaba gösterirler. Onların şahsi hukukuna saygı duyarlar. Makul bir çerçeve içerisinde onları gönül maceralarında serbest bırakırlar. Toplumun tepkilerine ve geleneklere aldırmazlar. Bu kişilerin hayatında dini veya milli bir motife de rastlanmaz. Hatta yazar kahramanlarına geleneklere ters düşecek davranışlar yaptırtmaktan bile kaçınmaz. Ömer Faruk Huyu Güzel, İzmir'de Edebiyat ve Fikir Hareketleri üzerine araştırmalar. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzmir 2004, sayfa 170. 3. İzmir ve İşgal. İzmir otelleriyle, gazinolarıyla batı kentlerini andırırdı. Evler güzeldi, caddeler düzgün ve iyi aydınlatılmıştı. Kordon iki katlı yalılarla kaplıydı. Ancak kentin iç kesimlerinde sokaklar bir at arabasının geçebileceği genişlikteydi. 1915 Ermeni tehciri İzmir'i etkilememişti. 20. yüzyıl başlarında İzmir'in 250 bin dolayındaki nüfusunun 55 binini Rumlar, 21 binini Museviler, 10 binini Ermeniler ve 50 binini yabancı uyruklular, geri kalanını da Müslüman Türkler oluşturuyordu. Bilge Umar, İzmir'de Yunanlıların Son Günleri, Bilgi Yayınları, Ankara, 1974, sayfa 13. Bazı araştırmacılar savaş öncesinde Rum nüfusunun ikiye katlandığına, Türk nüfusunun yarıdan aza düştüğüne dikkat çekiyorlar. Tülay Alim Baran, Bir Kentin Yeniden Yapılanması, İzmir, 1923-1938, Arma Yayınları, İstanbul, 2003, sayfa 25. Türk Mahallesi kentin en yüksek yerine, eski Bizans Kalesi'nin eteğine kuruluydu. Pek çok çeşmesi olan bu incecik yolların üstü hep çardaklarla kaplıydı. Türklerin yaşam tarzını Tevfik Çavdar şöyle özetliyor. Bir küçük azınlık, özellikle aydınlar sanatsal faaliyetlere katılmakta, geniş kitle ise İstanbul'dan biraz daha ileri olmakla beraber Batı örneği bir toplumsal yaşama adapte olmamış bir görünümü korumaktaydı. Tülay Alim Baran, Adı Geçen Eser, sayfa 26. Uşakizadeler, Giritlizadeler, Evliyazadeler, Yemişçizadeler, Tuzcuzadeler, o günlerin İzmir'inde önde gelen aileler olarak bu küçük azınlığın içinde yer alıyordu. Uşakizade Muammer Bey'in vali, belediye reisi ve kumandanlarda bulunan Lando cinsi bir kupa arabası vardı. Uşakizadelerin kupasını iki yağız at çekerdi. Gazinolar, kulüpler, tiyatrolar ve müzik şehir için önemliydi. Opera, konser gibi etkinlikler sık sık tekrarlanıyor, mandolin ve gitar grupları sokaklarda Rum şarkıları çalıyordu. Sokak kafelerini geceleri şık giyimli insanlar doldurur, kentte iyi bir kumpanya geldiğinde operaya bilet bulunmaz, Kordon'un kahve gazinolarından varyete grupları hiç eksik olmazdı. Aya Fotini Kilisesi'nin yanından geçen meyhane boğazında meze, balık ve içki satan yüzlerce dükkan, meyhane, taverna göze çarpardı. 19. yüzyıl sonlarına doğru karantinada birkaç meyhane açılmasına izin verilmişti. Kordon'daki gazinolara Viyana'dan, Budapeşte'den, Atina'dan özel olarak getirtilen orkestraların çaldıkları valsler, çıgan havaları, kasapikolar çevreyi neşelendirirdi. Bugünkü Cumhuriyet alanının bulunduğu yerde Odeon Tiyatrosu, Key ve Pate sinemaları vardı. Daha içerilerde Efes Oteli'nin kurulduğu yerin arka taraflarında ise İtalyan stilindeki ünlü İzmir Tiyatrosu. Nurdoğan Taçalan, Ege'de Kurtuluş Savaşı başlarken, İstanbul 1981, sayfa 39, Yaşar Aksoy, adı geçen eser, sayfa 120. 19. yüzyıl sonuna dek kulüpler Franklere ve Levantenlere mahsustu. Kulüpler Rumlara ve Ermenilere açıldığında diğer üyeler burun kıvırmışlar. Ne yani, bir de kalpak ve uzun elbise giyenleri mi kabul edeceğiz diye homurdanmışlardı. Marjorie Hosopian Dobkin, adı geçen eser, sayfa 105. Bu kulüplere giden Türkler ise parmakla sayılıyordu. Ancak Latife'nin babası Muammer Bey Sporting Club üyesiydi. Sporting Club 1905 yılında güzel bahçesi ve şerbetleriyle London Times gazetesine haber olmuştu. Rauf Beyru, adı geçen eser, sayfa 137. Doğu'nun küçük Paris'i olarak anılan İzmir'de düzenli gösterilere kapısını açan ilk tiyatro 1775'te yapılmıştı. Rauf Beyru, adı geçen eser, sayfa 228. Daha sonra sayıları çoğalan tiyatrolar kentin önemli bir çekim merkeziydi. İzmir'i ziyaret eden yazar Gustav Flaubert de 1850 yılında izlediği iki oyunu gezi notlarına almıştı. Rauf Beyru, adı geçen eser, sayfa 369. Ancak kadınların tiyatroya gitmesi engelleniyordu. Selanik'te yayımlanan Kadın Dergisi'ne 1909 yılında İzmir'den mektup yazan Ayşe İsmet, kadınları savunan bir milletvekili çıkmamasından şikayet ediyor ve şöyle diyor: "Geçen hafta İzmir'de hemşirelerimiz taarruza duçar olmuşlar ve İzmir'de binlerce kişi toplanarak İslam kadınlarını cebren ve kahren tiyatroya gitmekten men eyledikleri halde zabıta kuvvetleri ve hükümet memurları bu taassupkârâne muhafazakar harekete seyirci olmaktan başka bir şey yapamamıştır." Şefika Kurnaz, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1992, sayfa 125. Denize girmek erkeklere mahsustu. Alsancak'ta bir deniz hamamı vardı. Karataş, Salhane, Göztepe'den peştemalle denize girilirken yalılarda kadınlar için kapalı banyolar yapılmıştı. İnciraltı ve Narlıdere'nin genç kızları ise tenhada kaçamak güzerlerdi. Nail Moralı, adı geçen eser, sayfa 197. Kaç göç geleneği nedeniyle Türk evlerinde yadırganmamak için doktorların meslek icabı sakal bıraktıklarını anlatıyor Nail Moralı. Zaman zaman gazete haberlerinde üst katlarında fuhuş yapıldığı iddia edilen kafeler ise çok yaygındı. Meşrutiyetin ardından 1896'da İzmir'e sinema geldiğinde gençler Türkçe açıklamalı alt yazılar konulması için gösteri yapmışlardı. Kadınlar için sinema gösterileri 1914'te Arap Fırını'ndaki İttihat ve Terakki Mektebi'nin bahçesinde başlamıştı. Milli Kütüphane Sineması pazartesi günleri öğleden sonra kadınlara ayrılıyordu. Tülay Alim Baran, adı geçen eser, sayfa 28.